Ayrım 9, sayfa 75. Ankara'da hava serinlemiş, futbol karşılaşmaları yeniden başlamıştı. Birkaç futbol takımı vardı. Cebeci'deki çayırla futbol sahası yapılmış, bir kenarına tahtalardan iki sıralı küçük bir tribün yerleştirilmişti. Karşılaşmaları en çekişmeli geçen takımlar muhafız gücü ile sanatçılar gücüydü. Sık sık karşılaşır, yandaşları arasında heyecan rüzgarları estirirlerdi. Dipnot, sanatçılar gücü, aslı sanatkaran gücü, Ankara gücü takımının atasıdır. İmalat-ı Harbiyeciler kurmuştur. Bugün yine bu iki takım karşılaşıyordu. Muhafız gücünün nöbetçi olmayan subaylar ve izinli arkadaşları, sanatçılar gücünü de Ankara'daki silah atölyelerinin usta, işçi ve çırakları destekliyordu. Bu takımda oynayan iki usta ile bir kalfanın anneleri, eşleri ve çocukları da maça izlemeye gelmişlerdi. Her maça gelirlerdi. En candan desteği bu aileler veriyor, sahayı panayır yerine çeviriyordu. Anneler çarşaflı, eşler yeldirmeli, başörtülüydü. Başörtülerini çenelerinin altından bağlamışlardı. Kiminin kahkülü, kiminin perçemi başörtüsünden dışarı taşmıştı. Hakem maçı başlattı. Oyunun kurallarını az çok öğrendiği anlaşılan çarşaflı bir annenin heyecanı, bağırması, akıl vermeleri izleyenleri neşeye boğdu. Tribünde futbola çok meraklı olan Şükrü Saracoğlu ile takımların yöneticileri, bazı yüksek memurlar vardı. Ankara'ya yeni gelmiş bir misafir yanındaki kalpaklı beye döndü. "Bir yandaki askerler, onu anladım. Ötekiler kim?" "Bunlar da cephe gerisi kahramanları, imalat-ı harbiyeciler, askeri atölyelerin ustaları, işçileri. Bütün silahlarımızı bunlar işler halde tuttu. Büyük taarruzda toplarımız bunların sayesinde gürledi. Uçakları uçurdular, kamyonları yürüttüler. Bu yaman ustalar ailelerini bırakarak Anadolu'ya geçmişlerdi. Yeni kavuştular, bazıları her maça böyle birlikte geliyor." Sanatçılar gücünden bir oyuncu gol atınca çarşaflı bir anne eteklerini uçura uçura sahaya daldı. Koştu, oyuncuya sarıldı, kucakladı, öpücüğe boğdu. Oyun durdu. Anne sahadan çıkana kadar hakem de, oyuncular da, seyirciler de sabırla beklediler. Hiçbir kural bir anneden daha önemli olamazdı. Ordulular sabahtan kıyıya toplanmışlardı. İkindi vakti gemi ufukta göründü. 19 Eylül. Halk sevinç çılgını oldu. Kayıklar koca kuru vazörü kuşattı. Geziyi izleyen muhabir kesilen kurbanların sayısı bilinemeyecek kadar çok diye yazacaktı. Toplar, silahlar atılıyordu. Belediyeden sonra hükümet konağına geldiler. Gazi bir odada ordulu erkekler ve yakın ilçelerden, köylerden gelen kurullarla konuşurken, Latife Hanım da yandaki odada ordulu hanımlarla konuştu. Gazi birçok kurumu gezdi, bilgi aldı, tavsiyelerde bulundu. Gençlerle uzun uzun görüştü. Hava kararmıştı. Bu güzel şehir büyük misafirini ve yanındakileri sevgiyle uğurladı. Hamidiye kaptanı binbaşı Hüsamettin Ünsel akşam Gazi Onur'una bir ziyafet verdi. Yemekte bembeyaz elbiseleriyle görevi olmayan bütün subaylar bulundu. Gazi milli mücadele sırasında denizcilerimizin, küçük donanmamızı oluşturan birkaç motor, birkaç gemicilikle çok büyük görevler gördüğünü hatırlatarak denizcilerimizi övdü, güçlü bir donanmamız olması gerektiğini belirtti. O zaman Cumhuriyet daha rahat ve güven içinde olacaktır. Ertesi gün Samsun'a geldiler, gemi mürettebatı ile vedalaştılar. Kaptana donanmayı iki denizaltı ile güçlendirmek için temaslar yapıldığını bildirdi. Deprem bölgesine gidebilmek için bundan sonra yolculuk karayoluyla sürdürülecekti. Samsun'da büyük heyecanla karşılandılar. 20 Eylül, halk Gazi nereye gitse birlikte gidiyor, yakından görmek için yolunu kesiyor, bulunduğu yerin çevresinden hiç ayrılmıyordu. Ertesi gün çok önemli bir tören vardı. Samsun Çarşamba Demir Yolu'nun temeli atılacaktı. Yıllarca önce bir yabancı şirketin ilgilendiği ama yürütemediği bir işti bu. Sonra Samsun-Sivas yolunun yapımı başlayacaktı. Temele ilk harcı büyük bir sevinçle Gazi Paşa koydu. Dedi ki, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile hatırlattılar. Yol, okul. Yoldan söz ederken yol köylünün kanadıdır," dediler. Dipnot, hattın ilk bölümünün müteahhidi Galip Nemlizade'dir. İlk kez Türk girişimcileri demiryolu yapımını üstleniyorlar. Konuşmasında Gazi bu girişimi, cesareti över. Tarih 4, Sayfa 322-323. Ertesi gün Samsun'da bulunan bütün kadın ve erkek öğretmenler Gazi ve eşini çaya davet ettiler. Öğrenciler türküler, marşlar söylediler. Konuşma yapan kadın ve erkek öğretmenlere Gazi uzun bir konuşma ile yanıt verdi. Türk tarihini özetledi, eğitimin öğretmenlerin önemine değindi. Şu cümleleri çok ün kazanacaktı. Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyetler için en hakiki mürşit, yani yol gösterici ilimdir, fendir. Dipnot. Konuşmasından bir bölüm daha. Yeryüzünde 300 milyonu aşkın İslam vardır. Bunlar ana baba hoca terbiyesiyle terbiye ve ahlak almaktadır. Fakat maalesef hadisenin hakikati şudur ki, bütün bu milyonlarca insan kitleleri şunun veya bunun esaret ve zillet zincirleri altındadır. Aldıkları manevi terbiye ve ahlak onlara bu esaret zincirlerini kırabilecek insani meziyeti verememiştir, veremiyor. Çünkü terbiye hedefleri milli değildir. Milletler arası olaylar bu görüşün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu bölümün dayanakları M. Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, Atatürk'ün Bütün Eserleri 17. cilt sayfa 36-48. Falih Rıfkı Bey Bolu milletvekiliydi. Seçim sırasında halkla temas için gitmiş, sonra sık sık uğrar olmuştu. Özetle diyordu ki, Bolu'da halka soruyorum, derdiniz nedir? Yanıtı tek, yol. Gezdiğimiz ilçelerde kamuoyu araştırması yapar gibi herkese sorduk. Hepiniz kendi yollarınızı kendiniz yapmaya taraftar mısınız? Evet dediler. Her yandan yükselen yol istekleri üzerine Bayındırlık Bakanlığı yeni bir yol yükümlülüğü kanun tasarısı hazırlamak zorunluluğunu duydu. Dipnot: Atatürk Devri Fikir Hayatı 1. cilt sayfa 359-364. Gazi ve birliktekiler 24 Eylül günü Samsun'dan ayrılarak Havza'ya geldiler. Bu yol milli kurtuluşa giden anılarla dolu tarihi yoldu. Havza'da, Amasya'da, Tokat'ta durarak, geceleyerek, konuşarak Sivas'a geldiler. Dipnot: Tokat'taki akşam yemeğinde Latife Hanım yine bir şeye bozulur, sofrayı terk eder. Misafir oldukları evde yukarı çıkar. Herkes sofrada otururken yine tavanı tekmelemeye başlar. Gücü bitene kadar tekmeler. Kaynak: Olayı ev sahibi Tokat Milletvekili Mustafa Bey'den dinleyen ve yansıtan Şevket Süreyya Aydemir. Tek Adam 3. cilt sayfa 487-488. Sivas Kurulu Gazi'yi Çamlıbel Tepesi'nde karşıladı. 27 Eylül, Gazi ve eşiyle yanındakilere Sivas Kongresi'nin yapıldığı lise binası ayrılmıştı. Gün etkinliklerle geçti. Gazi Ankara'dan aldığı bilgi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 18 Ekim günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Konu Musul'du. Hakkari'de de Nasturiler isyan etmişti. Gece Fener Alayı yapıldı. Alay lise binası önünde durarak büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Gazi ve Latife Hanım kapının önüne çıktılar. Gazi gençlere teşekkür etti, Sivaslıları övdü. Unutulmaz bir gün ve gece oldu. Sabah Sivas'tan ayrıldılar. Erzincan'da da Sivas'taki gibi taşkın bir sevinçle karşılandılar. Yine toplar, kurbanlar, on binler sevinç çığlıkları, gece Fener Alayı. Sabah Erzurum'a hareket ettiler. Dipnot: Şimdi bu yolları trenle ya da asfalt yollardan motorlu taşıtlarla geçerek aşanlar, o dönemde taşlı çukurlu toprak yollarda sarsıla sarsıla yolculuk yapmanın ne kadar yorucu, çetin olduğunu haklı olarak hayal edemezler. Yolsuzluk iktisadı da milli bütünlüğü de çok olumsuz etkiliyordu. Millet birbirinden uzak, parça parça, genel olarak birbirinden ve dünyadan habersiz yaşamaktaydı. Bütün Anadolu kopmuş tesbih taneleri gibi birbirinden ayrı illere ve on binlerce köye dağılmıştı. 30 Eylül 1924 günü Erzurumlular Gazi ve yanındakileri Atlı, Yaya, Ilıca'da karşıladılar. Erzurum'a selam toplarının heybetli sesleri, alkışlar, tekbirler arasında girildi. Yollar halı döşeli, taklar ve bayraklarla süslüydü. Belediye yeni bir caddenin açılışını bugüne denk getirmişti. Belediye başkanı caddeye Gazi Mustafa Kemal Paşa adını vermek istediklerini söyleyerek izin istedi. Gazi hayır dedi, ben faniyim ama cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacaktır. Caddeye cumhuriyet adının verilmesi daha uygun olur. Burada da yeni caddeye cumhuriyet adı verildi. Gazi'yi davet etmek sorunlarını açıklamak için bütün yakın illerden kurullar akın etmekteydi. Gazi dinliyor, not alıyor, düşüncelerini söylüyor, hepsinden eğitime önem vermelerini istiyordu. Dipnot: Şeyh Said'in bacanağı Binbaşı Kasım, Erzurum'da Gazi'yi görerek doğuda bir isyan için hazırlık yapıldığını haber verdiğini ileri sürüyor. Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 110. Doğuda bir isyan hazırlığı yapıldığı doğrudur. 1923 yılı Mayıs'ında Erzurum'da gizli bir örgüt, Kürt İstiklal Cemiyeti kurulmuştur. İlk başkan Muşlu Mutki aşiretinin reisi Hacı Musa, sonraki başkan Vartolu Cibran aşiretinden Albay Halit Bey, son başkan Şeyh Said'dir. Uğur Mumcu, sayfa 57. Doktor Nuri Dersim'i kuruluş tarihi olarak 1922'yi veriyor. Kürdistan tarihinde Dersim, sayfa 181. Şeyh Said'in kardeşi Şeyh Abdurrahim de 10 arkadaşıyla birlikte müstakil İslam hükümeti kurmaya karar vermişti. Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 57. Kürt İstiklal Cemiyeti'nin ilk kongresi 1924'te Erzurum'da yapılır. Şeyh Said de bu cemiyete üye olur. Kongrede iki karar alınır. 1. En geç Mayıs 1925 tarihine kadar bir ayaklanma başlatılacak. 2. Gerekli dış destek İngiliz, Fransız ve Ruslardan sağlanacak. Ruslar isteği geri çevirir. Yabancılardan yardım almaya itiraz olunca Şeyh Said bunun mübah olduğunu söyler. Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 56, dipnot 112. Suriye'de de buna benzer paralel çalışmalar var. Şeyh Said 4 Ocak 1924 tarihinde fetva vererek aşiretleri dinsiz hükümete ve Mustafa Kemal Paşa'ya karşı cihata çağırır. M. Şerif Fırat, Doğu İlleri ve Varto Tarihi, sayfa 180. Kürt İstiklal Cemiyeti'nin üyelerinin listesi için bakınız Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 186. Üyelerin arasında eski Bitlis milletvekili Yusuf Ziya Bey de yer alıyor. Eski Bitlis milletvekili Yusuf Ziya Bey 1923 seçiminde aday gösterilmemişti. Ayrılıkçıların buna kırılan Yusuf Ziya Bey'i davalarına kazandıklarını düşünüyorum. Nasturilerle çarpışan birlikler Kürt asıllı 4 subay vardır. Biri Yusuf Ziya Bey'in kardeşidir. Yusuf Ziya Bey'den gelen bir telgrafı yanlış anlarlar, isyan başladığını sanarak birliklerini bırakıp ve bir kısım askeri de yanlarına alarak Irak'a geçerler. İkinci dönem tutanak dergisi, 15. cilt, sayfa 38. Doktor Nuri Dersim'i, Kürdistan tarihinde Dersim, sayfa 182. İsyan başlamayınca gizlice geri dönerler. Üçü yakalanır. Yüzbaşı İhsan Nuri yakalanmaz. Ağrı isyanında komutanlık yapacak İhsan Nuri Paşa diye ünlenecektir. Yusuf Ziya Bey Ekim 1924'te Cimranlı Albay Halit Bey ve birkaç kişiyle daha Bitlis Harp Divanı'nca tutuklanır. Ayrılıkçılar isyan hazırlığının anlaşıldığını sanarak paniklerler. Gazi'yi ziyarete Muş ve Bitlis'ten de kurullar gelmişti. Atatürk Başbakan'a yolladığı yazıda bu konuda diyor ki, Muş ve Bitlis'ten gelen 22 kişilik iki heyeti kabul ettim, kendileriyle görüştüm. Her iki heyette beni davetle beraber Cumhuriyet hükümetinden memnuniyet ifade eden ve Cumhuriyet'e kuvvetli bağlarını gösteren beyanatta bulundular. Bitlis heyeti Yusuf Ziya'nın hareketini kınadı. Uğur Mumcu, Yusuf Ziya Bey, Albay Halit Bey ve ötekilerinin Bitlis Harp Divanı'nca tutuklanmalarını, Kasım Bey'in ihbarı üzerine Gazi'nin ilgililere uyarmasının sonucu olduğunu yazıyor. Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 111. Bitlis Harp Divanı Şeyh Said'i tanık olarak Bitlis'e çağırır. Şeyh Said tutuklanacağı korkusuyla mazeretler ileri sürerek tanıklığa gelmez. İfadesinin istinabe yoluyla alınmasını diler. Hınız kaymakamı da kendisinin her türlü hırsdan uzak, mübarek bir adam olduğunu bildirir. İsyan çıkana kadar Şeyh Said Efendi'nin bu kuşkusu ve korkusu sürecektir. Şeyh Said isyan için en çok şu kaynaklardan yararlandım. Behçet Cemal, Şeyh Said isyanı, Genelkurmay Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, Bilal Neşimşir Kürtçülük 1 ve 2, Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması, Uğur Mumcu Kürt Dosyası, Profesör Doktor Metin Heper Devlet ve Kürtler, Süreyya Örge Evren, Şeyh Said İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi, Metin Toker Şeyh Said ve İsyanı, Profesör Doktor Ergün Aybars İstiklal Mahkemeleri, Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi Cilt 3, sayfa 106 ve devamı. Şeyh Said ya da Genç İsyanı diye anılan isyanı ana çizgileriyle anlatmaya çalışacağım. Akşam yemekte yaptığı konuşmada Erzurum'u öteki vatan parçalarına bağlayacak bir demir yolunun yapılmasını Cumhuriyet için hayati bir konu sayıyorum dedi. Bu söz alkışlar ve yürekten teşekkürlerle karşılandı. Dipnot, Elazığ'da bulunan bir arızalı uçağın parçaları manda arabalarıyla yola çıkarılmış, uçak ancak 2 ayda Ankara'da olabilmişti. Ankara-Eskişehir Demir Yolu'nun İnönü Savaşları'nın kazanılmasında, Ankara-Polatlı Demir Yolu'nun Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli payları var. İkmal demir yolları ile sağlanmıştır. Cumhuriyet'in kurucuları için demir yolları milli savunma, yurdu birleştirme ve iktisadi kalkınma sorunuydu. O anda Yahşihan yolunda 50. kilometredeki tüneli genişleten, Kızılırmak Demir Köprüsü'nü kurmaya çalışan işçiler çadırlara çekilmiş, yemek yiyip uyumuşlardı. Mühendisler ile ustalar çadırlarda gaz lambalarının soluk ışığı altında yarı uykulu sohbet ediyor, ırmakları, uçurumları aşarak, dağları delerek demir yolunu Kayseri'ye, Sivas'a, Erzurum'a ulaştırma hayalleri kuruyorlardı. Bu işleri kendilerine kalsa kazma kürekle, balyozla bile başaracaklarına güveniyorlardı. Konyalı Sadi Efendi İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesine öğrenci olarak yazılmıştı. İstanbul çok büyük, hukuk sıkıcı gelmişti. Okul duvarında bir ilan gördü. Avrupa'ya öğrenci yollanacaktır. Şaşırdı. Ülke yıkık dökük, her yer virane. Lozan daha yeni imzalanmış. Bu durumda Avrupa'ya öğrenci yollamak Türkiye için büyük fedakarlıktı. Uzun süre düşündü. Zengin bir ailenin çocuğu değildi. Çok tutumlu yaşıyordu. Talihini denemeye karar verdi. Sınav şartlarını bir daha okudu. Fen derslerinden sınava girmeye karar verdi. Önünde zaman vardı. Geniş geniş çalışırdı. Verdiği kararı kutlamak için bir hovardalık yaptı. Çınaraltı kahvesine gidip bir çay içti. Gazi Paşa ertesi gün valiliğe gelerek deprem hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Eşiyle birlikte 10.000 lira yardımda bulundular. Deprem bölgesini gezerek durumu inceledi. Deprem zaten yoksul olan kerpiç köyleri yerle bir etmişti. Felakete uğrayanlarla konuştu, teselliye çalıştı. Gazi'yi gören zavallılar çok heyecanlanmışlardı. Sarıldılar, devletin küçük yardımları ulaşmıştı. Bunun için teşekkür ettiler, selam durdular. İçlerinde Çanakkale Suriye gazileri vardı. Sonradan Gazi dedi ki, ben onları teselli edeceğime onlar beni teselli ettiler. Bu ne ince millet. Gece başbakana deprem hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Erzurumlular sabah Gazi ve arkadaşlarını gözyaşlarıyla uğurladılar. Dipnot, M. Önder'in Atatürk'ün Yurt Gezileri eseri ile Atatürk'ün bütün eserleri 17. cilt sayfa 52-75. Ankara'da yeni yapılan meclis binası açılışa hazırlanıyordu. Mimar Vedat Tekbey'in eseriydi. Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırması çalışmaları hızlandırmıştı. Yeni meclis bodrum katı üzerine 2 kattan oluşuyordu. Ortada yüksek tavanlı büyük toplantı salonu vardı. Görkemli salonun 3 yanını localar ve dinleyici balkonu çeviriyordu. Türk motifleriyle süslü tavan göz kamaştırıyordu. Güzel döşenmiş büyük küçük odalar, koridorlar, dinlenme yerleri büyük salonun 3 yanına yerleştirilmişti. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan için büyük ve güzel odalar, cumhurbaşkanı için bir tören salonu düzenlenmişti. Son cilalar vuruluyor, son eksikler tamamlanıyordu. Binanın içi dışından daha zengin ve göz alıcıydı. Türk sanatının özelliğiydi bu. Erzurum'dan sonraki durak Sarıkamış idi. 4 Ekim. Sarıkamış ve Kars yeniden ana vatana katılalı birkaç yıl olmuştu. Halk çok duyarlı ve coşkundu. Akşam ordu komutanı ve eşi bir yemek verdiler. Yemekte Erzurum valisi, Sarıkamış'taki tümen komutanları ve yöneticiler vardı. Sarıkamış'ın, Kars'ın ve çevrenin ihtiyaçları, Musul anlaşmazlığı, Nasturi isyanı konuşulmaktaydı. Talihsiz bir olay oldu. Latife Hanım ortama uymayan, yakışmayan bazı hırçın sözler etti. Gazi utandı. Ertesi sabah yola çıkacaklarını ileri sürerek sofradan erken kalktı. Davetlilere veda etti. Latife Hanım'la birlikte yemek odasının yanındaki özel daireye geçti. Bundan sonrasını görgü tanığı Kılıç Ali şöyle anlatacaktı. Salih Bozok, Rize Milletvekili Rauf, Başyaver Rüsuhi, Yaver Muzaffer ve ben yemek salonunda kalmıştık. Gazi'nin özel dairesinde kıyamet koptuğunu işitiyorduk. Aralarında geçen ve kulağımıza kadar gelen konuşmalardan Gazi Latife Hanım ilişkisinin artık düzelmesine imkan olmadığını anlıyorduk. Dipnot, Kılıç Ali'nin anıları sayfa 536. Gazi ve Latife Hanım odalarını ayırdılar. 6 Ekim sabahı trenle Kars'a hareket edildi. Dipnot, Rus işgali döneminden kalma demir yolu vardı. Erzurum-Kars arasında dar hat, Kars'tan sonra geniş hat. Ruslar kısa süren işgal döneminde hem demir yolu döşemiş hem düzgün, kullanışlı karayolları yapmışlardı. Büyük binalarda Ruslardan kalmaydı. Rus çarlığı Osmanlı Devleti'nden çok ileriydi. Osmanlı denilebilir ki Rus ordularına değil, geriliğe, teknoloji yokluğuna, yolsuzluğa, yoksulluğa yenilmekteydi. Yol boyunca halk bayraklarla süslü istasyonlarda Gazi'ye sevgi gösterileri yaptı. Kars Rus işgalinden ve Ermeni tehlikesinden kurtulalı devletine geri döneli birkaç yıl olmuştu. Kars'ta istasyondan Gazi'nin dinleneceği Türk Ocağı binasına kadar yola halılar serilmişti. Halk Gazi'yi büyük gösterilerle karşıladı. Adım başı kurbanlar kesiliyordu. Gazi biraz dinlendikten sonra valiliğe geldi. Yöneticilerle görüştü. 4 yıl içinde Kars'a çoğu geçici olmak üzere 19 valinin geldiğini ve gittiğini öğrenince çok kızdı. Anavatana yeni katılmış yerlere en iyi ve kalıcı yöneticileri göndermek gerekmez miydi? Yönetim kademelerinde bulunan yetersiz görevler yol boyunca dikkati çekmişti. Bunlardan biri için Gazi, olmaması olmasından daha iyidir demişti. İş bilir, çağdaş kafalı, çalışkan, dürüst, yapıcı yönetici bulmak ciddi bir sorundu. Çevre illerden ve ilçelerden gelen kurulları kabul etti. Yol ve okul istiyorlardı. Belediyeyi ziyaret etti, ihtiyaçları saptadı. Deprem Kars çevresinde de etkili olmuştu. Komutanlığı ve okulları ziyaret etti, başbakanlığa raporunu yazıp yolladı. Öğretmenlerin verdiği çaya akşam da müsamereye katıldı. Müsamerenin başında öğrenciler ileride her yana yayılacak olan çok güzel bir türküyü zarif jestlerle oynayarak söylediler. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Gazi birkaç kez ayağa kalkarak gençleri selamladı, salon alkıştan yıkılıyordu. Saat 21'de istasyona gelindi. Yol, istasyon, mutlu, taşkın insanlarla doluydu. Adını, efsanelerini, destanlarını duydukları büyük türkü görmüşlerdi. 8 Ekim'de Erzurum'a geri dönüldü. Gazi ve Latife Hanım Sarıkamış'tan beri konuşmuyorlardı. Sabah Erzurum'da Latife Hanım'ın hiç beklemediği bir şey oldu. Gazi Salih Bozok'la birlikte Latife Hanım'ı Ankara'ya yolladı. İsmet Paşa'ya yazdığı bir mektupla Latife Hanım'dan ayrılmaya karar verdiğini bildirdi. Mektubu Salih Bozok'a verdi. Latife Hanım yaptıklarından çoktan pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. Erzincan'a kadar ağladı. Orada Gazi'ye verilmek üzere bir mektup bırakıp yola devam etti. Mektupta, ''Ben bütün kötü huylarımı Erzurum'a, felaket bölgesine gömdüm. Artık beni affet, o mutlu yuvamıza, Çankaya'ya yine neşeyle dönelim.'' diyordu. Latife Hanım'ın evlendikten sonraki şaşırtıcı davranışları Gazi'yi çok üzmüştü. Küçük düşmemek için hayatı boyunca daima dikkatli davranmış olan insan, eşi yüzünden kaç kez utanılacak durumlarda kalmıştı. Birçok olayları karısının hamlığına, toyluğuna, hayat acemiliğine vererek hoş görmeye çalışmıştı. Ama artık hoşgörüsü tükenmişti. Latife Hanım'ın ölçüsüz üslubu ve görgü dışı hareketleri Cumhurbaşkanlığı makamına da zarar veriyordu. Ayrılmaya kararlıydı. Dönerken Erzincan'da Latife Hanım'ın bıraktığı ağlamaklı mektubu buldu, okudu, üzüldü. Bir daha okudu. Affetme duygusu kararından baskın çıktı. Son bir şans vermenin doğru olacağını düşündü. Bizi Kayseri'de beklesinler dedi. Kayseri yolunda buluştular. Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de kalarak Ankara'ya birlikte döndüler. Büyük törenle karşılandılar. Dipnot, Mehmet Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, Atatürk'ün Bütün Eserleri 17. cilt sayfa 63 ve devamı ve Latife Hanım hakkında eserler. Diyanet İşleri Başkanlığı çeviriyi Mehmet Akif Bey'in, yorumu Elmalılı Muhammed Hamdi Efendi'nin yapmasının uygun olacağına karar vermişti. Hadis çevirisini Naim Bey yapmalıydı. Başkan yardımcısı Aksekili Hamdi Efendi bu konuyu görüşmek için İstanbul'a geldi. Muhammed Hamdi Efendi ve Naim Bey ile kolay anlaştı. Fakat Mehmet Akif Bey'i ikna edemedi. Mehmet Akif Bey çok heyecanlandı. Hayır hayır, bu çok büyük iş. Ben bunu başaramam. Benden daha iyi yapacak kimseler var. Onlarla konuşunuz. Ahmet Hamdi Efendi Mehmet Akif Bey'in sevdiği birçok kimseyi araya koydu ama sonuç alamadı. Mehmet Akif Bey kabul etmiyordu. Şairi Muhammed Hamdi Efendi'nin evine davet ettiler. Geldi, konu açıldı. Akif yine af diledi. Sonunda Muhammed Hamdi Efendi dedi ki, ''Siz kabul etmezseniz ben de yorum yazmayı kabul etmem.'' Mehmet Akif Bey daldı. Eski dostu Mısırlı Abbas Halim Paşa'dan bir mektup almıştı. Mısır'a davet ediyordu. Kur'an çevirisi için yalnız Arapça ve Türkçe bilmek yetmezdi ki, dinler ve Arap tarihini de çok iyi bilmek gerekiyordu. Eksik bilgilerini Mısır'da tamamlayabileceğini, geçim derdi olmayacağını, kendini aklı ve yüreğiyle Kur'an'a vereceğini düşündü. Bu büyük işi yapabileceği hakkında bir cesaret geldi. ''Peki, ben de kabul ediyorum.'' Sözleşme yapıldı. Çeviri için Mehmet Akif Bey'e 1.000 lira avans ödendi. Mehmet Akif Bey, Abbas Halim Paşa'nın çağrısına uyarak Mısır'a gidecek, Kur'an'ı büyük bir dikkatle Türkçe'ye çevirmeye başlayacak, zorunluluk olmadıkça şehre bile inmeyecekti. Dipnot: Mehmet Emin Erişirgil, İslamcı bir şairin romanı, sayfa 379, 382, 385. Hadis çevirisini Kamil Miras tamamlar. Mehmet Akif'in şapka devrimi yüzünden Türkiye'den ayrıldığı gibi iddialar var. Bunlar Mehmet Akif gibi engin görüşlü bir Müslümanı küçültür. Safahatı okuyan biri bu tür uyduruk iddiaların geçersiz olduğunu bilir. Üstelik Mehmet Akif Mısır'a gittiği zaman şapka devrimi daha yapılmamıştı bile. Mehmet Akif Atatürk hakkındaki görüşünü İstanbul'a kesin olarak döndüğü zaman 1936'da açıklamıştır. Ben de o zaman açıklayacağım. Mehmet Akif Bey ilk 2 yıl yazları İstanbul'a gelir. Sonraları gelmez. 1936 yılında hasta olarak İstanbul'a dönecektir. Adı geçen eser sayfa 388. M. Emin Erişirgil diyor ki, ''Hocalar Kur'an tercüme edilemez diye bir laf tutturmuşlardı. Farkında değillerdi ki bu sözle İslamlığı bütün insanlığa şamil din halinden çıkarıyor da Yahudilik gibi kavmi, yani bir millete özgü bir din haline sokuyorlardı.'' Adı geçen eser sayfa 384-385. Meclis 18 Ekim 1924 günü yeni binada toplandı. Başkanlık divanı ve görevliler birkaç gün önce yeni binaya taşınıp yerleşmişlerdi. Localar ve balkon, yüksek yöneticiler, Ankara'daki elçiler, basın mensupları ve dinleyiciler ile doluydu. Salon göz kamaştırıyordu, her yan elektrikle ışıl ışıldı. Başkanlık ve konuşma kürsüleri yüksek ve gösterişliydi. Bu düzen meclise heybetli bir hava vermekteydi. Milletvekilleri yerlerine alıyorlardı. Rauf Bey, Refet Paşa, İsmail Can Polat ve Doktor Adnan adı var bir arada gösterişli bir tavırla salona girdiler ve arkada bir yere oturdular. Birkaç milletvekili de kendilerine katıldı. Muhalefet grubu yavaş yavaş varlığını gösteriyordu. Başkan, başbakanı kürsüye davet etti. ''Buyurun Sayın Başbakan.'' İsmet Paşa kürsüye geldi. Haliç Konferansı'nı özetledikten sonra Milletler Cemiyeti'nde 20, 25 ve 30 Eylül'de yapılan görüşmeleri açıkladı. İngiltere konuyu küçülterek Türk-Irak sınırının saptanması olarak göstermeye çalışmış, Türkiye ise konunun Musul'un bütünüyle Türkiye'ye geri verilmesi davası olduğunu açıklamıştı. İsmet Paşa sınır olayları dolayısıyla İngiltere ile alınıp verilen notaları okudu. Notalar gergin aşamalardan geçildiğini, sınır çatışmaları çıktığını, savaş havası yaşandığını göstermekteydi. Hükümet bu kritik gelişmeler konusunda meclisi bilgilendirmeyi gerekli görmüştü. İsmet Paşa uzun konuşmasını şöyle bitirdi. ''Sorunun soğukkanlılıkla ve barış yoluyla çözüleceğini ümit ediyorum.'' Dipnot: Milletler Cemiyeti'nde de Türkiye'yi Fethi Okyar temsil eder, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 29 Ekim 1924'te Brüksel'de toplanan Milletler Cemiyeti, Musul'u Hakkari'den ayıran eski il sınırını geçici sınır olarak kabul eder. Bu sınır Brüksel hattı diye tanınır. Savunulması son derece zor bir sınırdır. Musul'un durumunu incelemek üzere 3 kişilik bir kurul kurulur. Macar Kont Teleki, Belçikalı A. Pulis, İsviçreli A. Virsen. Üçlü komisyon üyeleri 9 Ocak 1925'te Konya'da Gazi ile konuşurlar. 27 Ocak 1925'te Musul'a gelirler. Halkın Türkiye'ye mi yoksa Irak'a mı katılmak istediğini saptayacaklardır. Bilal Nevşimşir, Türk-Irak ilişkilerinde Türkmenler, sayfa 58-59, Kürtçülük 2. cilt sayfa 121. Şeyh Said isyanı bu sırada çıkar. Bu olay İngilizleri çok memnun eder. Böylece ülkesindeki Kürtleri yönetemeyen Türkiye'nin Musul'u yönetemeyeceğini söyleyebileceklerdi. Bu nedenledir ki Şeyh Said isyanında İngiliz kışkırtması aranıyor. Bu konudaki bilgiler için Bilal Nehşimşir Kürtçülük 2. cilt sayfa 122 ve devamı ile Bilal Nehşimşir İngiliz belgeleriyle Türkiye'de Kürt sorunu. Sonunda Musul, Irak'a verilecektir.